Ayrım 15. Türkiye'de Kürt sorunu politik olarak nasıl çözülür? Kişi olarak bunu bilmiyorum. Ancak Kürtçe yazan ve Kürt insanının ruh halini bilmeye, anlamaya çalışan biri olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Yüreği yaralı, ruhu rencide edilmiş Kürt insanı çok açık, çok basit biçimde şu sorunun cevabını bilmek istiyor. Kürtlerin Türkiye'de Kürt olarak kendi kimlikleri, dilleri, kültürleri, sanat ve müzikleri, gelenek ve görenekleriyle yaşam hakları var mıdır? Yoksa hala her şeye rağmen Türk olmak zorunda mıdırlar? Günümüz Türkiye'si bu soruya olumlu cevap vermiyor. Çünkü biliyoruz, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar her şey Kürtlerin reddi ve asimile edilmesi için organize edilmiştir. Toplumsal, siyasal, hukuki, kültürel ve kişisel yaşam öyle düzenlenmiştir ki, Kürt olmak, Kürt kimliğinin gerektirdiği gibi yaşamak pratikte şu hale gelmiştir. Bir zabıta vakası olmuştur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bence kendi yararı içinde olsa devlet politikası olarak Kürtlerin yukarıdaki sorusuna olumlu cevap vermelidir. Evet, artık Kürtlerin Türkiye'de demokratik, kültürel haklarına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürt olarak yaşamak hakkı vardır demelidir. Bu karar verilmelidir. Ve bu kararın uygulanabilmesi için gerekli tüm politik, sosyal, kültürel ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerle Kürt olmak, kendi haklarına sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Kürt olarak yaşamak güvence altına alınmalıdır. Elbette söz konusu bu gelişmeler bugünden yarına gerçekleşmez. 70 yıldır durmadan yok kabul edilen ve yok olması için her şey yapılan bir realitenin yasa ve reformlarla ülkenin canlı ve güçlü bir parçası haline getirmek kolay değildir. Ama sanıldığı ya da kimi kesimlerce iddia edildiği gibi çok zor ve katastrofal sonuçlar doğuracak bir olay da değildir. Hep birlikte Türk'ü ve Kürt'ü ile el ele devletin ve toplumun tüm karar organlarının katılımıyla bu gerçekleştirilebilir. Bu adımların atılması ne Türkiye'nin güçsüzlüğünün ve zayıflığının göstergesidir ne de taviz ve geri adımdır. Tersine bu adımlar Türkiye'nin gücünü, demokratik erdemlerini ve uygar tutumunu gösterecektir. Bunun bir kanıtı olacaktır. Bu adımlar Türkiye'ye sandığımızdan da fazla itibar sağlayacaktır. Devlet yöneticilerinin bugün büyük bunalımlar içinde olan ve durmadan gerileyen bir Türkiye'de bir ajitasyon olarak kullandıkları büyük Türkiye'yi yaratacaktır. Türkiye tek kültürlü değil, çok kültürlü bir ülkedir. Dün böyleydi, bugün de böyledir. Türkiye Sultan Abdülhamid'in sözünü ettiği mozaiği devralmıştır. Resmi söylemin aksine Türkiye'nin realitesi budur. Çok kültürlü bir ülkede tek ulus, tek kültür düşüncesinin resmi düşünce haline gelmesi ve bunda ısrar edilmesi her şeyden önce ülkeyi çok zayıflatır. Dinamizmi keser, sağırlar diyaloğunun hakim olduğu bir çöl haline getirir, vatandaşları huzursuz, sıkıntılı, durmadan terleyen savcı sanık haline getirir. Kültürler arası ilişkiyi keser, kültürleri birbirinden ve dünyadan izole eder, onları fakirleştirir, basitleştirir, önyargılar yaratır, kültürler arasına nifak tohumları eker, çelişkiler çıkarır, kuşkular yaratır, gerilimi durmadan artırarak insanları birbirinden alabildiğine uzaklaştırır. Kültür bir yaşam biçimidir, bir yaşam için gerekli olan her şeydir. Tek bir ulusal kültür yaratacağım diye kültürü, kültürleri eritmek, insanı, insanları insanlığı eritmektir. Türkiye bunun acısını fazlasıyla çekmedi mi? Dünyanın durmadan küçüldüğü, kültürlerin eşitliği temelinde birliğe doğru gittiği, tüm uygar ve modern dünyanın kültürel diyalog peşinde olduğu, kültürleri koruyup kolladığı, çok kültürlü olmayı bir zenginlik, erdem ve güç olarak gördüğü günümüzde, Türkiye'de artık kendi gerçeğine dönerek Kürtlere kendi kültürleriyle yaşama fırsatı vermeli ve Kürt kültürüyle tanışmalıdır, Kürt vatandaşlarıyla barışmalıdır. Belki de çok anlamsız görülebilecek şu soruyu Türkiyelilere ve özellikle Türkiye'yi yönetenlere sormak gerekli. Türkiye, Türkiye'deki insanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gülünç resmi tezleri dışında Kürt dili, kültürü, edebiyatı, ulusal değerleri, sanatı ve müziğiyle ilgili ne biliyor? Neredeyse hiçbir şey. Bugün Türkiye'deki Kürt imajı sadece bir avuç kara bıyık, kara bir çarşaf, Sadece lelele ve lololosu Kürtçe olan, ne olduğu belirsiz çirkin bir müzik, yavan filmlerde görülen bir salak ve kızgın bir tüfeğe indirgenmiştir. Kürt olduğum için demiyorum ama bu büyük bir haksızlıktır. Kürt toplumu gelişme olanakları bulamamıştır. Ancak Kürtlerin ülkesi, tarihi olarak bir kültürler ve medeniyetler durağıdır. Kürtler Türkiye'yi daha çok zenginleştirebilecek zengin bir mirasa sahiptirler. Burada bu mirasın öğelerine ilişkin geniş bir panorama çizmek olanaksız. Fakat müsaadenizle şu kadarını söyleyeyim. Kürtlerin çok eski ve zengin bir dilleri, 11. yüzyıldan bugüne gelen bir yazılı edebiyatları, Orta Doğu'nun en zenginlerinden sayılan bir sözlü edebiyat gelenekleri, renkli bir sanat yaşamları, duygu yüklü gelenek ve görenekleri vardır. Kürt klasik edebiyatı, Meleye Ciziri, Fekuye Teyran, Ahmet Hani, Hacı Hodire Koyi gibi büyük şairler çıkarmıştır. Kürt düşünsel ve dinsel yaşamı Selahaddin Eyyubi, Şeref Han, Mevlevi, Mevlana Halit gibi düşünürleri insanlığa armağan etmiştir. İlk Osmanlı yazılı tarihi olarak kabul edilen Heşt Bihuşt'un İdris-i Bidlisi tarafından yazıldığını, Cizire Botan Emirliği'nin merkezi olan Cizire'nin Orta Doğu'nun önemli kültür merkezlerinden olduğunu, Şeref Han'ın torunu Bitlis Miri Abdal Han'ın çok zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu ve çeşitli konularda 76 kitap yazdığını unutmayalım. Kürtler bunların torunlarıdır ve bu köklü tarih ve kültürden gelmektedirler. Bugün de Kürtlerin ilginç, canlı ve tüm olanaksızlıklarına rağmen üretken sayılabilecek modern bir kültürel, edebi, sanatsal yaşamı vardır. Ne yazık ki tüm bunlar Türkiye'de bilinmiyor ve bilinmesine de müsaade edilmiyor. Kürtlerin Türkiye'ye kültürel olarak da sunacakları, verecekleri çok şey vardır. Kürtler Kürtçeyi, Kürtçenin o hüzünlü sözcüklerini, barış ve kardeşliğin, eşitlik ve birliğin aracı yapabilirler. Klasik ve modern edebiyatlarıyla Türkiye'deki insanı ahlaki olarak da daha onurlu, kültürel olarak daha zengin yapabilirler. Müzik, sanat ve folklorlarıyla Türkiye insanının ruhunu tıpkı Kürt halı ve kilimleri gibi renkli ve coşkulu hale getirebilirler. Kürtlere artık bu fırsat verilmelidir. Okullarda ana dil eğitiminden televizyona, üniversitelerde kürdoloji kürsülerinden enstitülere kadar ne gerekliyse Kürtlere verilmelidir. Herkes, tüm dünya bugün Türkiye'den bunu bekliyor. Ancak o zaman bugün anlamsız bir sinizmden başka bir şey olmayan kardeşlik, birinci sınıf vatandaşlık konseptleri anlamlı olur. Barış içinde tolerans ve diyaloğun egemen olduğu bir atmosferde Kürt sorununun uygar bir çözüme kavuşması herkesin yararınadır. Hem Türk ve Kürtlerin hem de dünya ve insanlığın yararınadır. Şiddet karanlık yüreklerin egemen olduğu kör bir kuyudur. Şiddetin olumlusu iyisi yoktur. Her türlü şiddet, her renkteki şiddet karanlığın yüreğine giden yolu döşer, insanları korkunun ve karanlığın tutsağı haline getirir. Şiddetin karşıtı ise kültürel diyalogtur. Şiddet ayırıcı, bölücü, kültürel diyalog birleştirici, bütünleştiricidir. Dünyada en tehlikeli ve hüzün verici ruh hali, çaresizlik ve acizliğin ruh halidir. Diyalog yerine şiddetle çaresiz ve aciz hale getirilmiş insanın ruh hali hem çok trajik hem de çok tehlikelidir. Ankara'nın o sıcak yaz gününde benim içinde bulunduğum o ruh hali çok olumsuz, çok zararlı ve çok tehlikeliydi. İnsanları, etnik grupları ve halkları o hale getirmemek gerekli. Ret ve inkar bir histeri ve paranoyadır. Ret ve inkar edilen de fazlasıyla o histeri ve paranoyadan nasibini alarak farklı bir uç oluşturur. Tüm dünyada her zaman Kurtsun serüveninde de gördüğümüz gibi hep böyle olmuştur. Bu nedenle hakların garantisi ve kültürel diyalog zorunludur. Şiddet ve zora, histeri ve paranoyaya karşı alınabilecek en etkin önlem, her türlü hakkın garanti edilmesi ve kültürel diyalog yolunun sonuna kadar açılmasıdır. Bu kendisiyle barışık bir toplum yaratmanın da ön koşuludur. Denemeye bir yazardan söz ederek başladım ve yine bir yazardan söz ederek bitirmek istiyorum. Bir süre önce İsveç Yazarlar Birliği olarak kendi ülkesinin vicdanı ve dünyanın en iyi yazarlarından birisi olmaya çalışan bir yazarı, Blaga Dimitrova'yı ağırladık. B, L, A, G, A, D, I, Dimitrova. Blaga Dimitrova, Bulgaristan'ın en ünlü yazarı ve bugün aynı zamanda Bulgaristan Cumhurbaşkanı yardımcısı. Çok ağır sorumlulukları olan sorumlu bir aydın. Totaliter rejiminin yıkılmasıyla geride kalan, çok ağır sorunlarla meşgul Blaga Dimitrova ile edebiyat konuştuk ve şiirlerini Bulgarca, İsveççe dinledik. Akşam yemeğinde merak ettiğim için ilk fırsatta kendisine totaliter rejim döneminde isimleri bile değiştirilen Bulgaristan'daki Türklerin durumunu sordum. İlginç ve öğretici cevabını şöyle özetleyebilirim. Bulgaristan'daki Türklere yönelik baskılar geçmiş rejimin bir ayıbıydı. Ama aynı zamanda hepimizin ayıbıydı. Bir insanın ismini değiştirmek, köyünün ismini değiştirmek, dilini ve kültürünü yok etmek, zorla gelenek ve göreneklerinden uzaklaştırmaya çalışmak bir insanlık suçudur. Büyük bir ayıptır. Şimdi bu ayıbı gidermeye çalışıyoruz. Evet, sorumlu bir aydın ve devlet adamının Bulgaristan'daki Türklere ilişkin görüşleri bunlar. Ama Türkiye, Kürtlere karşı 1923 yılından bu yana bu ayıbın içinde bu ayıbı işliyor. Tüm histerilerden arınarak vatan millet bölünüyor paranoyalarını ve herkes Türk olmak zorundadır. Türk'ten başkasının söz hakkı yoktur türünden kurtsvari mentaliteyi bir yana bırakarak Türkiye'nin önemli bir bölümünü ve orada yaşayan vatandaşları düşman ya da potansiyel düşman olarak görmekten vazgeçerek bu söz konusu ağır ayıbı Türkiye'nin sırtından atmanın zamanı gelmedi mi?